Ayrım 8.
Bu sırada Ivan da Kısrağa koşup kız kardeşiyle birlikte demetleri taşımaya geliyormuş. Yığınların yanına varıp demetleri arabaya atmaya başlamış. İki demet kaldırdıktan sonra Dirgen birden şeytanın arkasına saplanmış. Ivan Dirgen'i kaldırıp bakmış, bir de ne görsün, diri bir yavru şeytan. Hem de kuyruğu kesik, çırpınıp kıvranıyor, kaçıp gitmek istiyormuş. Ivan bunu görünce, seni gidi mendebur seni, yine mi sen demiş. Ben o değilim, o benim kardeşimdi. Ben kardeşin Semyon'daydım. Hangisi olursan ol fark etmez, aynı şey senin de başına gelecek. Bunları söyledikten sonra Ivan şeytanı yere çalıp ezmek istemiş ama şeytan yalvarmaya başlamış. Ne olur bırak beni, bir daha gelmem, hem ne istersen yaparım. Peki ne yapabilirsin? İstediğin şeyden asker yapabilirim sana. Ben askeri ne yapayım? Ne yapayım olur mu? İstediğin işte kullanırsın, her işi yaparlar. Türkü de söylerler mi? Söylerler tabi. Haydi öyleyse yap da görelim. Bu konuşma üzerine şeytan şöyle demiş. Şu çavdar demetini al, kök tarafından tutarak yere vur. Bir yandan da şu sözleri söyle. Efendin emreyledi, demet kalma sen. Sende kaç tane saman varsa o kadar asker olsun. İvan demeti alıp yere vurmuş ve şeytanın söylediklerini söylemiş. O an demet darmadağın olmuş ve çavdar sapları askere dönüşmüş. Trampetçi trampetini, borucu borusunu çalmaya başlayınca Ivan gülmüş. Olur şey değil doğrusu, ne ustalık. Bu güzel kızları eğlendirir işte demiş. Şeytan şimdi bırak beni gideyim deyince Ivan olmaz. Askerleri ekin saplarından yaptık ama taneler boşa gidiyor. Askerleri tekrar nasıl demet haline getireceğimi öğret bana. Demetleri harmanda döveceğim çünkü. Bunun üzerine şeytan demiş ki şu sözleri söyle. Ne kadar asker varsa o kadar saman olsun. Efendinin emriyle hepsi demete dönsün. İvan bunları söyleyince askerler birden demete dönmüş. Şeytan tekrar yalvarmaya başlamış. Artık bırak beni gideyim. Peki tamam demiş İvan ve şeytanı bir sopaya takarak eliyle tutup Dirgen'den indirmiş. Ardından da haydi Allah yardımcın olsun demiş. Şeytan Allah lafını duyar duymaz tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumburlop dalıvermiş ve ortada yalnızca bir çukur kalmış. İvan eve döndüğünde öbür kardeşi Taras karısıyla oturmuş yemek yiyormuş. Duyduğuna göre Taras borçlarını ödeyememiş ve kaçıp babasının yanına gelmiş. Taras İvan'ı görünce "Eh İvan, yeniden ticarete başlayıncaya kadar bana da karıma da sen bakacaksın." demiş. İvan tabi canım olur kalın demiş. Kaftanını çıkarmış masanın başına oturup yemek yiyeceği sırada tüccarın karısı ben bu aptalla bir sofrada yemek yiyemem baksana ter kokuyor deyince Taras İvan sen pis kokuyorsun git yemeğini sofada ye demiş. İvansa tamam olur deyip ekmeğini almış ve avluya çıkmış. Sonra da daha iyi oldu. Zaten hava karardı. Gider kısrağa otlatırım ben de diye düşünmüş. 5. Bütün bunların olduğu gece Taras'ın şeytanı da işini bitirmişti. Aralarındaki sözleşmeye uyarak Ivan'ın hakkından gelmek için arkadaşının yardımına koştu. Tarlaya vardığında arkadaşlarını aradı taradı. Ortadaki bir çukurdan başka etrafta kimsecikler yoktu. Oradan otluğa gitti ve su içinde olan yerde bir kesik kuyruk buldu. Çavdar tarlasında da öteki çukuru gördü ve bizim arkadaşların başına bir iş gelmiş herhalde. En iyisi mi onların yerine ben uğraşayım şu aptalla diye düşünmüş. İvan'ı aramaya gittiğinde İvan otlak işini bitirmiş, ormana ağaç kesmeye gitmişti. Çünkü bir ev üç aileye dar geliyordu ve aptaldan yeni evler yapması için ormandan ağaç kesmesini istemişlerdi. Şeytan bunu öğrenince koşa koşa ormana gidip dalların arasına sokuldu. İvan ağaç keserken ona engel olmaya çalışmıştı. İvansa ağacı gerektiği gibi kesmiş, iyi bir yere düşmesi için de itmeye başlamıştı. Fakat ağaç bir dala takılmış ve çatırdayarak başka bir yere devrilmişti. Bunun üzerine İvan dalları kesip ağacı inatla yere indirdi. Sonra da başka bir ağaç kesmeye başladı. Ama yine aynı şey oldu. Uğraştı, didindi ve onu da devirdi. Üçüncü ağacı kesmek istediğinde yine aynı şey oldu. Oysa İvan 50 ağaç kesmeyi tasarlıyordu ama daha 10 tane kesmeden karanlık basmıştı bile. Ivan yorulmuştu. Kafasından duman çıkıyor, çıkan dumanlar adeta bir bulut gibi ormanı kaplıyordu. Fakat yine de işi bırakmıyordu. Bir ağaç daha kesince beli ağrımaya başladı. Kuvveti bitmişti. Baltasını bir yana bıraktı, dinlenmek için oturdu. Şeytan Ivan'ın yorulduğunu görünce sevindi. Artık yoruldu, işi bırakır herhalde, ben de biraz dinleneyim. Sevine sevine bir dalın üstüne oturdu. Bu arada Ivan kalkmış, baltayı alıp sallamaya başlamıştı. Ağacın gövdesini öyle bir indirmişti ki ağaç çatırdayarak devrildi. Kaçmaya fırsat bulamayan şeytansa ayağını çekememiş, dal kırılıp şeytanın pençesi üstüne düşmüştü. Ivan ağacı yontmaya başladığında bir de ne görsün, dipdiri bir şeytan. Ivan şaşkın şaşkın, seni gidi baş belası seni, yine mi sen? Ben o değilim, başkasıyım, ben kardeşin Taras'taydım. Kim olursan ol fark etmez, senin de başına aynı şey gelecek. Ivan şeytanı ezmek isteyerek baltayı salladığında şeytan yalvarmaya başladı. Kıyma bana ne olur, ne istersen yaparım. Ne yapabilirsin bakayım? Sana istediğin kadar para yapabilirim. Haydi yap da görelim o zaman. Bu konuşma üzerine şeytan ona para yapmayı öğretti. Şu meşe ağacından yaprak al ve avuçlarının arasında birbirine sürt. O zaman yere altın dökülecek. Ivan şeytanın dediğini yaptı, yaprakları alıp birbirine sürttü ve altınlar ortaya saçılıverdi. Ivan bunu görünce ne güzel bir şey, boş zamanlarımda çocuklarla oynarım dedi. Bu arada şeytan yine kendisini bırakması için yalvarınca Ivan haydi Allah yardımcın olsun diyerek bıraktı şeytanı. Şeytansa tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumburlop dalıverdi ve ortada yalnızca bir çukur kaldı. 6. Olaylar bu şekilde sürüp giderken kardeşler kendilerine ev yapmışlar, ayrı ayrı yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Ivan tarla tapan işlerini bitirip içki yapıp kardeşlerini ziyafete davet etmiş, fakat kardeşleri biz köylü eğlencesi bilmeyiz diyerek davete gitmeyi reddettiler. Ivan da kadın erkek bütün köylüleri çağırdı, onlar gibi kendisi de içip sarhoş oldu. Sonra da oyun yerine gitti. Oraya varınca kadınlardan kendisi hakkında iyi konuşmalarını istedi. Ben size hayatınızda hiç görmediğiniz bir şey vereceğim deyince kadınlar güldü ve haydi ver bakalım şu bilmediğimiz şeyleri dediler. Ivan hemencecik getiririm deyip kalburu kaptığı gibi ormana koştu. Kadınlar ise ne kadar aptal olduğundan bahsedip gülüyorlardı. Kendi eğlenceleri içinde onu unuttukları bir an bir de baktılar ki Ivan kalburunu doldurmuş koşa koşa geliyor. Vereyim mi diye soruyordu. Kadınların ver cevabı üzerine Ivan kalburdan bir avuç altın alıp kadınların üzerine saçtı. O an bir kızıl kıyamettir koptu. Kadınlar altınları toplamak için koşuştular. Erkekler ortaya atlayıp birbirini itip kakmaya, birbirlerinin elindekilerini kapmaya başladılar. Az kalsın bir koca karıyı çiğneyeceklerdi. İvansa sürekli gülerek, sizi gidi aptal karılar sizi, ne diye koca karıyı eziyorsunuz, yavaş olun canım, isterseniz yine veririm dedi ve yine altın saçmaya başladı. Halk koşup Ivan'ın kalburundaki bütün altınları aldılar ve dahasını istediler. Ivan dedi ki, bitti artık, daha sonra yine veririm. Siz şimdi oynayın, şarkı söyleyin. Kadınlar şarkı söylemeye başladıklarında, şarkılarınız güzel değil dedi. Daha güzeli nasıl oluyormuş dediler. Ben size göstereyim diyerek harman yerine gitti. Bir demet alıp kök tarafından tutarak yere vurdu. Haydi efendinin emriyle demet kalma sen, her saptan bir asker olsun dedi. O an demet darmadağın oldu ve askerler ortaya çıkıverdi. Trampetlerine vurdular, borularını çaldılar. Ivan'ın emriyle şarkı söylemeye başladılar. Ve Ivan onları alıp oyun alanına geldi. Halk bunu görünce şaşırıp kaldı. Askerler şarkılarını bitirince Ivan onları tekrar harmana götürdü ve kimse ardından gelmesin diye de tembihledi. Orada askerleri yeniden demete çevirip öbür demet yığınlarının üstüne attı. Sonra da evine dönüp ahıra girdi ve yatıp uyudu. 7. Ertesi sabah büyük kardeşi Semyon olup bitenleri öğrendi ve Ivan'ın yanına koştu. ''Şu askerleri nereden getirdin, nereye götürdün bana söylesene.'' dedi. İvan, ''Bilip de ne yapacaksın ki sanki?'' deyince Semyon, ''Ne yapacaksını var mı? İnsan askerlerle her şeyi yapabilir, bir padişah bile olabilir.'' dedi. İvan şaşırıp kaldı bu işe. ''Gerçekten mi? Canım, bunu daha önce söyleseydin ya, ben sana istediğin kadar asker yaparım. Ne olacak yani? Kız kardeşimle sayısız demet bağlamıştık.'' Sonra İvan Semyon'u alıp harmana götürdü ve ''Bak, ben askerleri yaparım ama sen onları alıp götüreceksin. Eğer onları beslemeye kalkışırsak bir günde bütün köyü yiyip bitirirler.'' dedi. Semyon askerleri alıp götüreceğine söz verince İvan işe başladı. Demeti yere bir vurdu mu bir bölük asker çıkıyor, başka bir demeti vurdu mu bir bölük daha çıkıyordu. Sonunda o kadar çok bölük oldu ki ova baştan sona askerle doldu. Yeter mi dedi İvan. Semyon sevinerek yeter kardeşim sağ ol dedi. Tamam öyleyse, daha lazım olursa gel, saman bol nasılsa ben sana yine yaparım. Bütün bunlardan sonra Semyon hemen orduyu toplayıp düzenledi ve savaşa gitti. Semyon gider gitmez Taras geldi. Bir gün önce olanları duyduğu için kardeşine yalvarmaya başladı. ''Ne olur söyle bana, şu altın paraları nereden buldun? Eğer elinde bu kadar para olsa bütün dünyayı ele geçirirsin. Eğer elimde benim bu kadar param olsa bütün dünyayı ele geçirirdim.'' İvan şaşırıp kaldı. ''Gerçekten mi? Daha önce söyleseydin ya, sana istediğin kadar para yaparım.'' Taras bunu duyunca çok sevindi. ''Hiç olmazsa 3 kalbur yap.'' dedi. ''Peki canım, olur, ormana gidelim haydi. Fakat atını da getir, tek başına taşıyamazsın.'' dedi İvan. Birlikte ormana gittiler. İvan meşe yapraklarını avucuna alıp birbirine sürtmeye başladı. Bir anda ortaya bir yığın altın döküldü. ''Yeter mi?'' dedi İvan. ''Şimdilik yeter kardeşim, sağ ol.'' ''Tamam o zaman, eğer daha lazım olursa gel, ben sana yine yaparım, yaprak çok.'' Böylece Taras bir yük para topladı ve yine ticaretle uğraşmaya başladı. Sonunda iki kardeş de çekip gittiler. Semyon savaşarak bir ülke ele geçirdi, Taras da ticaretle bir yığın para kazandı. Günün birinde bu iki kardeş bir yerde buluştular. Semyon askerleri Taras'ta paraları nasıl ele geçirdiğini anlattı. Semyon kardeşine, ben bir ülke ele geçirdim. İyi yaşıyorum ama askerleri beslemeye param yetmiyor dedi. Bunun üzerine Taras da, bense yığın yığın para kazandım ama işin kötüsü bu paraları koruyacak adamım yok dedi. Semyon, kardeşimiz İvan'ın yanına gidelim, ben ondan biraz daha asker yapmasını isteyeyim, sen de para iste. Ben askerleri paranı beklemesi için sana veririm, sen de parayı askerleri beslemem için bana verirsin diye bir fikir ileri sürdü. Böylece kalkıp İvan'ın yanına gittiler. Semyon İvan'a, kardeşim askerler yetmiyor, ne olur bana biraz daha yap, hiç olmazsa 2 demet olsun dedi. Bunun üzerine İvan başını salladı ve ''Boşuna dil dökme, sana başka asker yapmam.'' ''Neden ama söz vermiştin?'' ''Söz vermesine verdim ama yapmam.'' ''İyi de neden be aptal?'' ''Neden olacak, senin askerlerin bir adamı öldürmüşler. Biraz önce yol kenarında çift sürüyordum. O anda ağlaya sızlaya tabut taşıyan bir kadın gördüm. Kimin öldürdüğünü sorduğumda Semyon'un askerleri savaşta kocamı öldürdüler cevabını aldım. Ben askerleri yalnız şarkı söyler sanıyordum. Oysaki adam da öldürürlermiş. Onun için bir daha asker yapmam.'' Böylece İvan olayı kestirip attı ve başka asker yapmaya ikna edilemedi. Sıra Taras'a geldi ve o da kendisine biraz daha para yapması için yalvarmaya başladı. İvan yine başını salladı. ''Boşuna nefesini tüketme, başka para yapmam. İyi ama neden söz vermiştin?'' ''Söz vermiştim ama bir daha yapmam.'' ''İyi de niye yapmıyorsun be aptal?'' ''Yapmam. Çünkü senin altınların Mihailovnaların ineğini elinden almış.'' ''Nasıl almış ineği onların elinden?'' ''Nasıl olacak? Mihailovnaların bir ineği vardı. Çocuklar o ineğin sütünü içerlerdi. Fakat biraz önce bana gelip süt istediler. İneklerine ne olduğunu sorduğumdaysa Taras'ın kahyasının gelip ineği 3 altını aldığını ve şimdi de yiyecek bir şeylerinin kalmadığını söylediler. Oysa ben seni altınlarla oynayacak sanmıştım. Bir daha sana altın yapmayacağım. İvan konuyu böylece kestirip attı ve bir daha altın vermedi. Kardeşler de çekip gitti. Fakat birbirlerinin sıkıntılarını nasıl gidereceklerini düşündüler ve Semyon dedi ki, bak şöyle yapalım. Sen bana askerlerimi besleyecek kadar para ver, ben de ülkemin yarısını askerlerle beraber sana vereyim. Böylece askerler senin paranı korumuş olurlar. Taras olur cevabı verince iki kardeş anlaştılar ve ikisi de birer zengin ve padişah oldular. 8. Bütün bunlar olurken İvan evinde oturuyor, annesine babasına bakıyor, dilsiz kız kardeşiyle tarlada çalışıyordu. Günlerden bir gün İvan'ın ihtiyar köpeği uyuza yakalanmış, can çekişiyordu. İvan hayvancağıza acıdı ve dilsiz kızdan biraz ekmek alarak şapkasına koydu ve götürüp köpeğe attı. Fakat şapkası yırtık olduğu için ekmekle birlikte çubuklardan biri yere düştü. İhtiyar köpek ekmekle birlikte kökü de yedi, yer yemez de iyileşip yerinden fırladı, oynayıp havlamaya, kuyruğunu sallamaya başladı. Babasıyla annesi bu işe çok şaşırdılar. Nasıl iyi ettin bu köpeği dediler. İvan da anlattı. Bende iki tane kök vardı. Bu kökler her türlü ağrıyı, acıyı kesiyordu. Köpek de onlardan birini yedi. İşte tam bu sırada padişah kızının hastalandığı bütün köylere, şehirlere ilan ediliyordu. Padişah kızını iyi edene birçok armağanlar vereceğini, bekarsa kızını onunla evlendireceğini duyurdu. Haber İvan'ın köyüne ulaştığında İvan'ın annesiyle babası onu çağırıp ''Padişahın ilanını duydun değil mi? Hani sende bir kök vardı. Haydi git onu padişah kızına yedir. Kız iyi olsun, sen de hayatının sonuna kadar mutlu yaşa.'' dediler. İvan kabul edip yol hazırlıklarına başladı. Giydirilip kuşatıldı ve dış merdivene çıktı. Baktı ki orada çolak, dilenci bir kadın oturuyor. Kadın ona ''Hastaları iyileştirdiğini duydum. Ne olur şu kolumu iyileştirir misin? Ayakkabılarımı bile kendim giyemiyorum.'' dedi. Bunun üzerine İvan ''Olur tabii.'' diyerek kökü çıkarıp dilenci kadına uzattı ve yutmasını söyledi. Kadın kökü yuttuğu an iyileşiverdi ve kolunu sallamaya başladı. Babasıyla annesi padişahın yanına gidecek oğullarını uğurlamak için dışarı çıktıklarında İvan'ın son kökü verdiğini, padişah kızını iyileştirmek için elinde bir şey kalmadığını öğrendiler ve İvan'ı azarlamaya başladılar. Dilenci kadına acıyorsun da padişah kızına acımıyorsun. Bunun üzerine İvan padişah kızına da acıdı, atını çekip sandığa saman koyarak yola çıktı. ''Nereye gidiyorsun aptal?'' dediklerinde padişah kızını iyileştirmeye dedi. ''İyi ama elinde iyileştirecek bir şey yok ki.'' ''Olsun.'' dedi ve atını sürdü. Saraya vardığında dış merdivene ayak basar basmaz kız iyileşti. Padişah buna çok sevindi ve İvan'ı yanına getirmelerini emretti. İvan yanına gelince onu giydirip kuşattı ve ''Bana damat ol.'' dedi. İvan kabul etti ve padişah kızıyla evlendi. Çok geçmeden padişah öldü ve İvan padişah oldu. Böylece üç kardeşin üçü de padişah olmuş oldu. 9. Üç kardeş padişahlık yaparak yaşamaya devam ediyorlardı. Büyük kardeşleri Semyon iyi yaşıyordu. Saman askerlerine gerçeklerini de katmıştı. Ülkesinde her 10 evden bir asker alınmasını emretmişti. Üstelik bu asker de iri yarı, beyaz tenli, temiz yüzlü olacaktı. Böylece birçok asker topladı ve hepsine eğitim verdi. Biri ona herhangi bir konuda karşı koyacak olsa hemen askerlerini gönderip aklına eseni yaptırırdı. Bu yüzden herkes ondan korkmaya başlamıştı. Semyon'un yaşantısı da iyiydi. Bir şeyi aklından geçirdi mi yahut bir şeye göz dikti mi o şey hemen onun olurdu. Askerlerini gönderirdi ve onlar da ona istediği şeyi alıp getirirlerdi. Bu arada Taras da iyi yaşıyordu. İvan'dan aldığı paraları öyle har vurup harman savurmamış, kat kat çoğaltmıştı. Ülkesine iyi bir düzen getirmişti. Paralarını yanında sandıklarda saklar, halktan da vergi toplardı. Öyle vergiler ki her kişiden, her yoldan, her çarıktan, çoraptan, bütün perde saçaklarından ve daha nelerden nelerden. Böylelikle aklına eseni ele geçirmişti. Herkes ona para için her şeyini getirir, sonra da çalışmaya giderdi. Öyle ya, herkese para lazım. İki kardeş böyle yaşar da İvan kötü mü olur? Onun yaşantısı da fena değildi tabii. Kayın babasının cenazesini kaldırdıktan sonra padişah elbisesini çıkarıp sandığa koydu ve saklasın diye de karısına verdi. Yeniden kıl gömleğini ve donunu giydi. Çarıklarını ayağına geçirip çalışmaya koyuldu. İçim sıkılıyor, karnım şişmeye başladı, iştahım kesildi, uykum kaçtı gibi açıklamalar getiriyordu buna. Anasını babasını, dilsiz kızı da yanına getirerek yeniden çalışmaya başladı. Ona iyi ama sen padişahsın dediklerinde, olabilir, hem padişahın da çalışarak karnını doyurması gerekir diyordu. Veziri yanına gelip aylıkları ödeyecek paramız yok dediğinde, yoksa ödeme sen de dedi. Fakat ödeme yapmazsak bize hizmet etmezler dedi vezir. İvan da varsınlar etmesinler, hem çalışmak için daha serbest kalırlar. Bak şurada bir dünya gübre yığılmış, onları tarlalara taşısınlar işte diye cevap verdi. Bir gün iki kişi yargılanmak için İvan'ın karşısına çıkarıldı. Birisi o benim paralarımı çaldı diye suçluyordu ötekini. Bunun üzerine İvan madem çaldı demek ki ihtiyacı vardı dedi. Böylelikle herkes İvan'ın aptal olduğunu anladı. Karısı senin aptal olduğunu söylüyorlar dedi. İvan da olsun desinler deyince karısı düşündü taşındı. Zaten o da kocası gibi aptaldı. Dedi ki niçin kocama karşı gelecekmişim? Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Sonra o da sultan elbiselerini çıkarıp sandığa koydu ve iş öğrenmek için dilsiz kızın yanına gitti. İşi öğrenince de gelip kocasına yardım etmeye başladı. Böyle böyle bütün akıllı insanlar bir bir İvan'ın ülkesinden ayrıldı ve ülkede sadece aptallar kaldı. Kimsenin de elinde parası yoktu. Çalışıp geçiniyorlar, hem kendilerini hem de iyi insanları besliyorlardı. 10. Bütün bunlar olurken köşesinde oturan ihtiyar şeytan uzun zaman üç kardeşi nasıl alt ettiklerini bildiren bir haber bekledi durdu. Üç küçük şeytandan ama hiç haber gelmedi. Sonra kendisi bir şeyler öğrenmeyi düşündü. Gitti aradı taradı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Sadece ortada kalan üç çukuru gördü ve öyle anlaşılıyor ki işi kıvıramadılar. Ne yapalım, iş yine başa düştü diye düşündü. Ardından kardeşleri aramaya gitti. Fakat onlar artık eski yerlerinde değillerdi. Her birini ayrı bir ülkede buldu. Üçü de iyi yaşıyor, padişahlık yapıyordu. Bu durum ihtiyar şeytanın onuruna dokunmuştu. Durun hele, ben işe bir el atayım da görün siz dedi. Bunu söyledikten sonra ilk önce komutan kılığına girerek Semyon'un yanına gitti. Huzuruna vardığında, padişahım, senin büyük bir komutan olduğunu işittim. Ben de bu işin ustasıyım ve sana hizmet etmek isterim dedi. Semyon onu bir güzel sorguya çektikten sonra baktı ki akıllı bir adam, onu hizmetine aldı. Yeni komutan işe başlar başlamaz Semyon'a daha güçlü bir ordu toplamanın yollarını öğretmeye başladı. İlk iş olarak daha çok asker toplamalısın padişahım. Çünkü senin ülkende birçok insan işsiz güçsüz dolaşıyor. Eğer hiç ayırt etmeden bütün gençleri askere alırsan o zaman ordun şimdikinden 5 misli daha büyük olur. İkinci olarak yeni top ve tüfekler yapılmalı. Sana öyle tüfekler yaparım ki bir attın mı 100 kurşunu etrafa nohut gibi saçar. Sana öyle toplar dökerim ki karşısına insan, at, duvar ne çıkarsa çıksın hepsini yıkar. Her tarafı kavurup kül eder. Semyon yeni komutanın sözleri üzerine bütün gençlerin askere alınmasını emretmiş, yeni silah fabrikaları kurdurup toplar, tüfekler döktürmüş, sonra da hemen komşu padişaha savaş açmış. Düşman ordusunun karşısına çıkar çıkmaz da toplarla, tüfeklerle ateş açtırmış, bir anda ordunun yarısının yaralandığını, yandığını gören komşu padişah korkmuş ve boyun eğerek ülkesini teslim etmiş. Semyon buna çok sevinmiş. Şimdi Hint padişahını yenerim artık demiş. Hint padişahı ise Semyon'un yaptıklarını duymuş ve onun bulduğu şeyleri öğrenerek buna kendi buluşlarını da eklemiş. Ordusuna sadece erkekleri değil, evlenmemiş kadınları da almış. Böylece ordusu Semyon'un ordusundan daha kalabalık olmuş. Tüfek ve top yapımını Semyon'dan öğrenmiş ama kendisi bunu havada uçup düştüğü yerde patlayan bombalarla geliştirmiş. Semyon savaş için Hint padişahının karşısına çıktığında bunu da öbürü gibi hemen yeni vereceğini sanıyormuş. Fakat papaz her zaman pilav yer mi? Hint padişahı hazırlıklıymış. Semyon'un ordusunun atış menziline tam olarak girmesini bile beklemeden kadın askerleri ordunun üzerine bomba atmaları için göndermiş. Kadınlar hamam böceklerinin üstüne sıçan otu serper gibi ordunun üzerine bomba atmaya başlamışlar. Bunun üzerine bütün ordu çil yavrusu gibi dağılmış. Semyon tek başına kalmış. Hint padişahı Semyon'un ülkesini ele geçirmiş ve Semyon da kaçabileceği ilk yere kaçıp gitmiş. Böylece ihtiyar şeytan kardeşlerden birinin işini bitirdiğini düşünerek padişah Taras'ın yanına gitmiş. Bu sefer tüccar kılığına girmiş ve Taras'ın ülkesine yerleşmiş. Bir mağaza açıp her tarafa avuç avuç para dökmeye başlamış. Taras buna çok seviniyormuş. Allah razı olsun şu tüccardan, şimdi daha çok param olacak ve daha rahat yaşayacağım diyormuş. Taras yeni planlar yapmaya başlamış. Yeni bir saray yaptırmaya karar vermiş. Halka ağaç ve taş taşımalarını, gelip yapı işlerinde çalışmalarını duyurmuş. Her şeyi de yüksek fiyatla alıyormuş. Sanıyormuş ki eskiden olduğu gibi herkes para için çalışmaya koşacak. Fakat bir de bakmış ki bütün ağaçları, taşları tüccara taşıyorlar. Bütün işçiler onun yanında çalışıyor. Bunun üzerine Taras fiyatı artırmış ama tüccar daha çok artırmış. Taras'ın parası çokmuş ama tüccarın daha çokmuş. Tüccar Taras'ın biçtiği fiyatı sürekli artırıyormuş. Taras da sarayı yaptırmaktan vazgeçip bir bahçe yaptırmaya karar vermiş. Güz geldiğinde Taras halka gelip bahçesine gül dikmelerini söylemiş. Fakat kimse gitmemiş çünkü herkes tüccara havuz yapmaya gidiyormuş. Kış geldiğinde Taras bir kürk yaptırmak istemiş. Samur derileri alması için bir adam göndermiş. Ama adam eli boş dönmüş. Çünkü tüccar samur derilerinin hepsini yüksek fiyatla alıp derilerden kilim yaptırmış. Taras bu defa da at almak istemiş. Adamlarını göndermiş ama geldiklerinde elleri yine bomboşmuş. Çünkü bütün iyi atlar tüccarın elindeymiş. Onun havuzunu doldurmak için su taşıyorlarmış. Padişahın bütün işleri yüzüstü kalmış. Hiç kimse onun işinde çalışmıyor, sadece tüccardan aldıkları paralarla gidip vergilerini ödüyorlarmış. Böylece padişahın elinde o kadar çok para toplanmış ki artık koyacak yer bulamıyormuş. Fakat bu arada yaşayışı da çok kötüleşmiş. Artık plan yapmıyor, sadece şöyle böyle yaşamaya bakıyormuş ama elinden de gelmiyormuş. Hepten kötü bir durumdaymış. Aşçıları, faytoncuları, hizmetçileri de onu bırakıp tüccarın yanına gitmeye başlamışlar. Artık yiyecek bir şey de bulamıyormuş. Bir şeyler alması için birini pazara gönderiyor ama giden tüccar bütün malları topladığı için eli boş dönüyormuş. Taras'a ise sadece vergi olarak para getiriyorlarmış. Bütün bu olanlara Taras çok öfkelenmiş ve tüccarı sınır dışı etmiş. Fakat tüccar sınıra yerleşerek yine aynı işi yapmaya devam etmiş. Halk yine her şeyi padişaha değil de tüccara satıyormuş. Taras'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüleşiyormuş. Günlerden beri ağzına bir lokma koymamış. Bir ara ortalıkta tüccarın övündüğünü, padişahı bile satın alacağını, ortalığın bu laflarla çalkalandığını duymuş. Taras çok korkmuş. Ne yapacağını şaşırmış bir durumdayken Semyon da yanına gelmiş ve Hint padişahı beni yendi, bana yardım et demiş. Fakat Taras da artık çok zor durumdaymış. Ben de iki gündür açım cevabını vermiş. 11. İhtiyar şeytan ikinci kardeşin de işini bitirince sıra Ivan'a gelmiş. Yine komutan kılığına girerek Ivan'ın yanına gitmiş. Huzuruna vardığında bir ordu toplaması için onu kandırmaya çalışmış. Padişahım, ordusuz yaşamak yaşamak değildir. Sadece emret, milletinden asker toplayıp orduyu düzenleyeyim. Ivan sonuna kadar dinleyip, tamam, olur, düzenle ama askerlere iyi şarkı söylemeyi öğret. Ben şarkıyı severim demiş. İhtiyar şeytan da asker toplamak için ülkede dolaşmaya başlamış. Herkesin gidip başını tıraş ettirmesini, herkese birer şişe vodka ile beraber kırmızı şapka verileceğini duyurmuş. Aptallar bunun üzerine gülmüşler. Fotka bizde serbest. Kendimiz kaynatırız. Şapkayı ise karılarımız bize diker. Hem alacalısını püsküllüsünü diker. Ne çeşit istersek onu yapar. Böyle söyleyerek kimse gitmeyince ihtiyar şeytan koşa koşa İvan'ın yanına gelmiş. Senin aptallar gönül rızasıyla gelmiyor. Onları zorla getirmeliyiz deyince İvan, olur öyleyse zorla getir demiş. İhtiyar şeytan halka gidip askere yazılmalarını yoksa İvan'ın ölüm cezasına çarptıracağını duyurmuş. Bunun üzerine aptallar kendisine gelerek eğer askere yazılmazsak padişahın bizi ölümle cezalandıracağını söylüyorsun ama asker olunca ne yapacağımızı söylemiyorsun, askerler adam öldürür diyorlar demişler. Evet, o da var cevabını alınca aptallar direnerek gitmeyiz. Öyle ya da böyle ölümden kurtuluş yoksa bizi evimizde öldürsünler daha iyi demişler. İhtiyar şeytan, aptal oğlu aptallar. Askerde sizi belki öldürürler, belki de öldürmezler. Ama gitmezseniz padişah İvan sizi mutlaka öldürecek deyince aptallar düşünüp taşınıp padişaha sormaya karar vermişler. Bir komutan türedi, hepimize askere gitmeyi emrediyor. Giderseniz belki ölürsünüz, belki ölmezsiniz. Ama gitmezseniz padişah İvan sizi %100 öldürür diyor. Bu doğru mu padişahım? İvan gülmüş. Nasıl olur da ben bir kişi hepinizi öldürtebilirim? Aptal olmasam size bu işi açıklardım ama inanın ben de anlamıyorum. Öyleyse biz gitmeyiz demişler. İvan da tamam canım gitmeyin demiş. Böylece aptallar komutana gidip askerlik yapmayacaklarını söylemişler. İhtiyar şeytan işlerin iyi gitmediğini görünce hamam böcekleri padişahına gidip onu kandırmış. Padişah İvan'ın ülkesine gidip savaşalım. Orayı ele geçirelim. Orada para yok ama ekmek, hayvan, her çeşit mal istemediğimiz kadar var. Bu sözler üzerine hamam böcekleri padişahı büyük bir ordu toplamış. Tüfekler, toplar yaptırıp sınıra dayanmış ve savaş açmış. İvan'ın ülkesine girmeye başlamış. İvan'a gidip hamam böcekleri padişahı bize savaş açtı demişler. O da olsun canım varsın açsın demiş. Hamam böcekleri padişahı ordusuyla sınırı aşmış, İvan'ın ordusunu bulmak için öncü kuvvetler göndermiş. Öncüler orduyu aramış taramış bulamamışlar, ordu yok. Belki herhangi bir yerden çıkıp gelir diye beklemişler beklemişler, ne gelen var ne de giden. Kiminle savaşacaklar şimdi? Hamam böcekleri padişahı köyleri ele geçirmesi için askerler göndermeye karar vermiş. Askerler bir köye girdiklerinde kadınla erkekli aptallar meydana sıkışıp şaşkın şaşkın askerlere bakmaya başlamışlar. Askerler aptalların ellerindeki ekmek ve hayvanları toplamaya başladıklarında aptallar her şeylerini veriyor, hiçbiri de karşı koymuyormuş. Askerler oradan başka bir köye gitmişler, orada da aynı şey. Bir gün dolaşmışlar, iki gün dolaşmışlar, her yerde aynı olay. Herkes her şeyini veriyor, kimse karşı koymuyor, üstelik onları kendi evlerine davet ediyorlarmış. Dostlar, sizin ülkenizde hayat kötüyse gelin bizimle oturun, temelli kalın. Askerler gitmişler gitmişler, ordu mordu yok. Oysaki her yerde halk yaşıyor, hem kendini hem başkalarını doyuruyor. Hiçbiri kendilerine karşı koymuyor, üstelik gelenleri beraber yaşamaya davet ediyorlar. Bu durumdan içi sıkılmış askerlerin, kendi padişahlarına gidip burada savaşamayız, bizi başka yere götür. Savaş olsa neyse ama bu adamları pırasa gibi doğramak olur mu? Burada daha fazla savaşamayız demişler. Hamam böcekleri padişahı buna çok kızmış, küplere binmiş, askerlerine ülkenin dört bir yanındaki köylere gidip evleri yıkmalarını, buğdayları yakmalarını, hayvanları öldürmelerini emretmiş. Eğer buyruğumu dinlemezseniz hepinizi öldürtürüm demiş. Askerler bu emir üzerine korkmuşlar. Padişah ne emrettiyse onu yapmaya başlamışlar. Evleri yıkmışlar, buğdayları yakmışlar, hayvanları öldürmüşler. Fakat aptallar yine de karşı koymuyor, sadece ağlıyorlarmış. İhtiyar erkekler, kadınlar, küçük yavrular ağlıyormuş. Niye bize kötülük ediyorsunuz? Niçin ocağımızı söndürüyorsunuz? Size ne lazımsa buyurun alın, hepsi sizin olsun diyorlarmış. Bu durum askerlere çok dokunmuş. Daha ileriye gidememişler ve bütün ordu oraya buraya dağılmış. 12. Böylece ihtiyar şeytan işi kıvıramadığını, askerlerle de Ivan'ın hakkından gelemeyeceğini anlamış. Fakat vazgeçmeye de niyeti yokmuş. Onun için bir beyefendi kılığına girerek Ivan'ın ülkesinde yaşamaya başlamış. Taras'ı alt ettiği gibi onu da parayla alt etmek düşüncesindeymiş. Ben size iyilik etmek, akıllıca davranmayı öğretmek istiyorum. Burada bir ev yaptıracağım ve bir mağaza açacağım. Ivan bu düşüncesini dinleyip ona izin vermiş. Geceyi orada geçiren beyefendi ertesi sabah yanına bir çuval altınla bir kağıt alıp meydana çıkmış. Hepiniz domuz gibi yaşıyorsunuz. Ben size nasıl yaşanması gerektiğini öğreteceğim. Şimdi bana şu plana göre bir ev yapın. Ben size ne yapmanız gerektiğini söylerim. Çalışıp harcadığınız emek karşılığında da size altın, para veririm demiş. Onlara altınları gösterdiğinde aptallar şaşırıp kalmışlar. Çünkü onlar para kullanmazlarmış. Birbirlerine mal karşılığında mal verirler yahut verilen şeyi emekle öderlermiş. Fakat yine de altını sevmişler. Güzel şeyler olarak görmüşler. Efendiye bu altınlar karşılığında mal vermeye, işinde çalışmaya başlamışlar. İhtiyar şeytan Taras'ın ülkesinde yaptığı gibi ortalığa altın saçmaya başlamış. Halk da altına karşılık çeşit çeşit mal veriyor, işinde çalışıyormuş. İhtiyar şeytan sevinerek içinden, "İşim yolunda gidiyor. Şimdi Taras gibi şu aptalı da batırır, varını yoğunu satın alırım." diye düşünmüş. Aptallar ise ellerine geçen altınları gerdanlık yapmaları için götürüp eşlerine veriyorlarmış. Bütün genç kızlar saçlarına dizi dizi altın takıyorlar, çocuklar artık sokaklarda altınla oynuyorlarmış. Böyle böyle herkesin elinde çok fazla para toplanmış. Artık kimse daha fazlasını istemiyormuş. Oysa ki beyefendinin konağı henüz yarıya bile gelmemiş. O yıl için düşündüğü kadar buğday ve hayvan da toplayamamış. Bunun için de sürekli gelip işinde çalışmalarını, buğday getirmelerini, her mala, her işe karşılık çokça altın vereceğini ilan edip duruyormuş. Buna rağmen kimse gidip çalışmıyor, bir şey götürmüyormuş. Sadece arada sırada bir oğlan ya da kız çocuğu bir yumurta getirir, altın alır gidermiş. Onun dışında kimsenin uğradığı yokmuş. Artık şeytan yiyecek hiçbir şey bulamaz olmuş. Efendi, karnının acıktığı bir gün yiyecek öteberi almak için köye gitmiş. Bir avluya girip bir tavuğa bir altın vermiş. Fakat ev sahibi kadın istemeyerek "Ben de altın çok" demiş. Bu defa şeytan yoksul bir kadının evine girip ringa balığı almak istemiş ve karşılığında altın vermiş. Kadın "Bu bana lazım değil dostum, çocuğum yok ki oynasın" diye reddetmiş. Şeytan başka bir köylünün evine gidip ekmek istemiş ama o köylü de para almamış. "Bize lazım değil. Bekle, karıma söyleyeyim de Allah rızası için sana bir dilim ekmek versin" demiş. Şeytan Allah sözünü işitince yere tükürmüş ve koşarak köylünün yanından uzaklaşmış. Allah rızası için bir şey almak şöyle dursun, bu adı duymak bile ona bıçak yarasından ağır geliyormuş. Böyle böyle ihtiyar şeytan ekmek bulamamış. Her kapıyı çalmış ama nereye gitse kimse parayla bir şey vermiyor. "Bana bir şey getir ya da gel çalış, o da olmuyor. Allah rızası için al" diyorlarmış. Oysa ki şeytanın elinde paradan başka bir şey yokmuş ve canı da çalışmak istemiyormuş. Allah rızası için de alamaz. İhtiyar şeytan bu işe çok öfkelenmiş. "Size para veriyorum işte, daha ne istiyorsunuz? Altınla ne isterseniz yaparsınız. İstediğiniz işçiyi tutup çalıştırırsınız" diyormuş. Aptallar ise onu dinlemiyorlar. "Hayır, para bize lazım değil. Vergi vermeyiz, bir şey satın almayız. Ne yapalım biz parayı?" diyorlarmış. İhtiyar şeytan o akşam yemek yemeden yatmış. Bu durumdan Ivan'ın da haberi olmuş, ona gelip sormuşlar. Bir beyefendi türedi. Güzel güzel yiyip içmeyi, temiz temiz giyinmeyi seviyor ama bir türlü çalışmaya yanaşmıyor. Allah rızası için verilen şeyi de almıyor. Sadece her şeye altın veriyor. Eskiden halk elinde henüz fazla altın toplanmadığı için ona her istediğini verirdi. Fakat şimdi vermiyor. Bu durumda biz ne yapalım? Böyle giderse açlıktan ölecek adam. İvan onları dinledikten sonra, peki o zaman besleyin onu. Bırakın sığırtmaç gibi ev ev dolaşsın. İhtiyar şeytan da bunun üzerine ne yapsın? Ev ev dolaşmaya başlamış. Bir gün sıra İvan'ın evine gelmiş. İhtiyar şeytan yemek zamanı İvanlara gitmiş. İvanlar da yemeği dilsiz kız kardeşi yaparmış. Biraz haylaz olanlar da onu sık sık aldatır, çalışmadan erkenden yemek yemeye gelirlermiş. Lapanın hepsini yer bitirirlermiş. En sonunda dilsiz kız haylazları tanımak için bir kurnazlık bulmuş. Hepsinin ellerine bakıyormuş ve kimin elinde nasır varsa ona yemek veriyormuş. Kimin elinde de nasır yoksa ona da artıkları yedirirmiş. Sıra ihtiyar şeytana geldiğinde ihtiyar şeytan sokulmuş masaya. Dilsiz kız da her zaman yaptığı gibi ellerini yoklamış. Bakmış ki elleri tertemiz, bembeyaz, tırnakları dümdüz ve uzun. Bunun üzerine dilsiz kız homurdanarak şeytanı masadan çekip kaldırmış. Bu arada İvan'ın karısı, "Kusura bakma beyefendi, bizim evde görümcem ellerinde nasır olmayanı masaya oturtmaz. Azıcık bekle, başkaları yesin, onların artıklarıyla sen de karnını doyurursun," demiş. İhtiyar şeytan padişahın evinde domuzlar gibi doyurulmak istendiğini düşünerek çok gücenmiş. İvan'a gidip ülkende her insanın elleriyle çalışması gerektiğini ileri süren aptalca bir kanun var. Böyle bir kanunu aptal olduğunuz için çıkarmışsınız. Sanki insanlar sadece elleriyle mi çalışır? Akıllı insanlar neyle çalışır? Söyle bakalım deyince İvan, "Biz aptallar bunu nasıl bilebiliriz? Biz hep ellerimizle ya da sırtımızla çalışırız," demiş. İhtiyar şeytan bir fırsat daha yakaladığını düşünerek, "Aptalsınız da ondan. Ben size kafa ile nasıl çalışılır onu öğreteyim. O zaman göreceksiniz ki kafa ile çalışmak elle çalışmaktan daha iyidir," demiş. İvan şaşırıp kalmış buna. "Gerçekten mi? Bize boşuna aptal demiyorlar." Bunun üzerine ihtiyar şeytan konuşmaya başlamış. "Fakat kafa ile çalışmak çok kolay değildir. Bakın, ellerimde nasır yok. Siz bunun için bana yemek vermiyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ki insanın kafasıyla çalışması elleriyle çalışmasından 100 kat daha güçtür. An gelir insanın kafası çatlar." İvan düşüncelere dalmış. "Niye böyle kendini üzüyorsun dostum? İnsanın kafasının çatlaması hoş bir şey mi? İyisi mi ellerinle sırtınla hafif iş gör." Şeytan da, "Siz aptallara acıyorum da onun için böyle çabalıyorum. Ben olmasam siz kıyamete kadar aptal kalırsınız. Ben kafamla çalışırım ve bunu size de göstereceğim," demiş. İvan şaşırıp kalmış. "Peki o zaman öğret. Bizim kimi zaman ellerimiz yorulur. Biz de o zaman kafamızla çalışırız," demiş. Şeytan bu işi öğreteceğine söz vermiş. İvan da bütün ülkeye duyuru yapmış. Bir efendi geldi. Herkese kafa ile çalışmayı öğretecek. Kafa ile çalışınca daha çok iş yapılıyormuş. Herkes gitsin öğrensin. İvan'ın ülkesinde dik merdivenle çıkılan yüksek bir kule varmış. En üstünde de küçük bir boşluk varmış kulenin. İvan herkes görsün diye efendiyi oraya çıkartmış. Efendi kuleye çıkınca başlamış oradan konuşmaya. Bütün aptallar da toplanmışlar. Sanıyorlarmış ki efendi ellerini kullanmadan sadece kafasıyla nasıl çalışacağını gösterecek. Fakat ihtiyar şeytan çalışmadan nasıl yaşanılacağını sadece sözle anlatıyormuş. Aptallar anlattıklarından bir şey anlamamışlar. Bakmışlar, bakmışlar ve sonra hepsi yine kendi işinin başına gitmiş. İhtiyar şeytan kulede bir gün kalmış, 2 gün kalmış, sürekli konuşuyormuş. Sonra karnı acıkmış. Fakat aptallar ona kuleye yemek götürmeyi akıl edememişler. Madem ki efendi kafasıyla daha iyi çalışıyor, ekmeğini de kafasıyla kolayca çıkarır diye düşünmüşler. İhtiyar şeytan kulede bir gün daha kalmış. Hala konuşuyormuş. Halk da yaklaşıyor, bakıyor, bakıyor, dönüp gidiyormuş. İvan ise arada bir, "Nasıl, efendi kafasıyla çalışmaya başladı mı?" diye soruyormuş. Hala başlamadı, çene çalıp duruyor diye cevap veriyorlarmış. İhtiyar şeytan bir gün daha kulede kalmış, zayıflamaya başlamış, ayakta sallanıyormuş. Sallanırken kafasını bir direğe çarpmış, bunu gören bir aptal olayı gidip Ivan'ın karısına anlatmış. Kadın da çift süren kocasının yanına koşmuş. Haydi gidelim, efendi kafasıyla çalışmaya başladı diyorlar demiş. Sahi mi demiş Ivan, atını çevirip kuleye gitmiş. Kulenin yanına yaklaştığında ihtiyar şeytan açlıktan büsbütün zayıf düşmüş, kafasını direklere çarpıyormuş.